Ayrım 4. Temel bakım hizmetleri. Sayfa 35. Ünite 4. Davranış tedavisi. Ara sınav 3 veya 4. Dönem sonu sınavı 1 veya 2. Davranış tedavisi nedir? Davranış tedavisinin çeşitleri. Davranış tedavisini uygulanma ilkeleri. Karşılaşılan güçlükler ve başarısızlıklar. Davranış tedavisinin tanımı ve amacı. Yaşantımızı kötü yönde etkileyen düşünce ve duygulardan kurtulmak için kullanılan bir psikoterapötik yöntemdir. Tedavinin ana amacı bireylerin ve grupların baş etme becerilerini iyileştirmektir. Bilişsel ve davranışçı terapilerde terapist ve danışanın çalışma planı aşamaları şunlardır. Sorunu tanıma ve anlama, sorunun ne olduğu konusunda ortak bir fikir sahibi olma, sorunun etkisini saptamak, tedavi hedeflerini belirlemek ve tedavi planı oluşturmak. Davranış tedavisi Skinner'ın 1953'te yapmış olduğu bir çalışmadan sonra çıktı. Davranış tedavisinin çıkış kaynağı olarak 3 farklı bölge gösterilir. Bunlar Güney Afrika'da Wolpe'nin grubu, Amerika'da Skinner'ın grubu, İngiltere'de Rochman ve Aishank grubu. 1950'lerde Iron Beck davranış tedavisini kognitif tedavisiyle birleştirdi. Bilişsel davranış veya kognitif tedavinin en çok kullanıldığı hastalıklar şunlardır. Depresyon, fobi, anksiyete. Davranış tedavisinin çeşitleri. Sistematik duyarsızlaşma. Anksiyeteli kişilerde daha çok kullanılır. Gevşeme ve rahatlama yöntemleri uygulanır. Kaçınılan davranış ya da nesnelerle hasta yavaş yavaş karşı karşıya getirilir. Yaşlının yalnızlık, karanlık ve uçak korkusunun yenilmesinde kullanılır. Üstüne gitme, exposure, sıkıntı yaratan konu veya objeyle hayalde veya gerçek yaşamda aşamalı olarak yüzleşmektir. Ters niyetleme, bu teknikle korku ve sıkıntı yaratan duygular bilinçli bir çaba ile zihinde canlandırılarak yenilmeye çalışılır. Hastadan istenen korkularının üstüne gitmesidir. İtici koşullama, aversion, hoş olmayan bir uyaran, istenmeyen bir davranışın ortaya çıkmasına neden olursa bu teknik uygulanır. Örneğin tırnak yeme, idrar, gayta kaçırma. Operant koşullama, hastanın davranış öyküsü ve sonuçlarının dikkatle değerlendirilmesi ve değiştirilmesidir. İstenen davranış desteklenir ve pekiştirilirken olumsuz davranış durdurulmaya çalışılır. Davranış tedavisini uygulama ilkeleri ve yolları, davranışçı terapi seans sayısı sorunun nitelik ve şiddetine göre değişir. Bilişsel ve davranışçı terapiler gerektiğinde ilaçlarla birlikte de kullanılabilir. Davranış terapisinin temelini oluşturan ilkeler şunlardır. Ivan Pavlov tarafından geliştirilen klasik koşullanma ilkeleri ve F. Skinner tarafından geliştirilen edimsel koşullama ilkeleri. Edimsel koşullanma yöntemleri 4 tanedir. Bunlar markayla ödüllenme, söz dinleme ödül, yaramazlık ödülün geri alınmasıdır. Kendini denetleme, bireyin kendisi tarafından ödüllendirilmesidir. Bio bildirim, örneğin kronik baş ağrısı çeken birinin bu ağrıların en şiddetli zamanda ağrıları kesecek ne gerekliyse onu yapması ve zamanla ağrıyı kesmeyi öğrenmesi. İtici koşullara kendini koşullama, örneğin sigarayı bırakmak isteyen birine nikotinle karışınca onun midesini bulandıran bir ilaç verilmesi ve sonra kişi sigarayı gördükten sonra midesinin bulanmaya başlaması ve zamanla sigarayı bırakması. Bilişsel ve davranışçı terapilerin en sık kullanım alanları anksiyete ve panik atakları, fobiler, kronik yorgunluk sendromu, depresyon, obsesif kompulsif bozukluk, yeme bozuklukları, cinsel sorunlar, ilişki sorunları, eşler arası ilişkiler, çocukluk ve ergenlik dönemi sorunları, genel sağlık sorunları, kronik ağrı, alışkanlık şeklinde devam eden davranış sorunları, öfke, ilaç ve alkol kullanımına bağlı sorunlar, şizofreni ve diğer psikozlar, öğrenme güçlüğüne bağlı sorunlar, bipolar bozukluk, travma sonrası stres bozukluğu, uyku bozuklukları. Davranışçı tedavinin özellikleri, davranışçı tedavi terapistleri istenmeyen durumlarla karşılandığında sakin kalabilmeyi vurgular. Davranışçı tedavi terapistleri soru sorar ve danışanlarını da kendi kendilerine soru sormaları konusunda teşvik eder. Davranışçı tedavi planlı ve yol göstericidir. Davranışçı tedavi duygusal ve davranışsal tepkinin öğrenilmiş olduğu varsayımını kabul eder. Düşünmenin temel gerçeklerine gerçek olay ve durumlara dayanır. Davranış tedavisi sırasında karşılaşılan güçlükler ve başarısızlık nedenleri, etkili bir tedavi süreci için güvenilir terapi ve terapist gereklidir. Terapist ile danışan arasında işbirliği tedavinin başarısı için gereklidir. Hastanın bireysel ve kültürel özellik ve gereksinmeleri göz önünde bulundurularak tedavi belirlenmelidir. Davranışçı terapi sihirli değnek değildir. Terapist yaşlar ile çalışırken daha yavaş bir yol izlemelidir. Davranış tedavisinin verimliliği, tedavi verilen alanla karşılaştığında kişinin gösterdiği davranış şekline göre değerlendirilir. Örneğin trafik kazası geçiren birinin tedaviden sonra tekrar trafiğe çıkabilmesi bir verimliliktir. 1. Davranış tedavisi uygulayan terapistlerle ilgili aşağıda verilenler bilgilerden hangisi yanlıştır? A. Tedavi sırasında çok aktif olmalıdırlar. B. Sorunun kişinin günlük yaşantısına, düşünce, duygu ve davranışına etkisini saptar. C. Sorunu tanımlamak için sadece geçmişle ilgilenirler. D. İçinde bulunan zamanla yönlendirmeye çalışırlar. E. Sorunlara yönelik tedavi planını danışan ile beraber oluştururlar. Çözüm: uygulayıcı terapistler sorunu tanımlamak için bireyi geçmişten başlayarak şimdiki zamanda ve bulunan ortamda ne yaptığıyla ilgilenmeye yönlendirir. Sadece geçmiş değil, şimdiki zamanla da ilgilenir. Yanıt C'dir. Sorunu tanımlamak için sadece geçmişle ilgilenirler. 2. Sistematik duyarsızlaştırma ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? A. Daha çok anksiyete kişilerden kullanılır. B. En az korku veren uyarandan başlanarak esas kaçınılan davranış veya nesnelerle hasta karşı karşıya getirilir. C. Örneğin yaşlının yalnızlık, karanlık korkusunu yenmede kullanılabilir. D. İstenen davranış desteklenir. E. Bu teknikte hastaya önce gevşeme ve rahatlama öğretilir. Çözüm: sistematik duyarsızlaştırmada korku ve anksiyetenin giderilmesi hedeflenir. Yükseklik korkusu gibi korkular giderilebilir. Ancak istenen davranışın desteklenmesi operant koşullama yöntemiyle gerçekleştirilir. Yanıt D'dir. İstenen davranış desteklenir. 3. Davranışçı terapilerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. Çocuk, genç, yetişkin, yaşlı ve aile çalışmak için uygundur. B. Bireyin hoşnutluk durumunun artmasını hedefler. C. İstenmeyen davranışları azaltmak için kullanılır. D. Terapi sırasında yapılan etkinlikler klinik ortamla sınırlı kalmalıdır. E. Sosyal becerilerin geliştirilmesi sağlanır. Çözüm: davranışçı terapiler her yaş grubu için uygundur. Bireyin hoşnutluk durumunu artırmak, istenmeyen davranışı azaltmak ve sosyal becerileri geliştirmeyi hedefler. Terapi sırasında yapılan etkinlikler günlük yaşama aktarılmalıdır. Klinik ortamla sınırlandırılmamalıdır. Aksi halde etkinliği ve yararı gözlenmez. Yanıt D'dir. Terapi sırasında yapılan etkinlikler klinik ortamla sınırlı kalmalıdır. 4. Bir klasik koşullanma, 2. edimsel koşullanma, 3. ket vurma. Yukarıda verilenlerden hangisi hangileri davranış terapisinin temelini oluşturan kuramlardandır? A. 1, 2 ve 3. B. Yalnız 1. C. 1 ve 2. D. Yalnız 2. E. 2 ve 3. Çözüm: davranış terapisinin temeli Ivan Pavlov'un geliştirdiği klasik koşullanma ve B.F. Skinner'ın geliştirdiği edimsel koşullanma kuramlarına dayanır. Ket vurma ise bilişsel kurama ait bir ifadedir. Hafızayla ilgili durumları belirtir. Yanıt C'dir. 1 ve 2. 5. Bir İyi davranış ve kötü davranışlar için olumlu, olumsuz uygulama vardır. 2. Çocuklarda çok sık kullanılır. 3. Kişi kendi kendini ödüllendirir. Yukarıda verilenlerden hangisi hangileri markayla ödüllenme yöntemine aittir? A. 1, 2 ve 3. B. 1 ve 2. C. Yalnız 2. D. Yalnız 3. E. 1 ve 3. çözüm, markayla ödüllenme yöntemi denetimi zor olan davranışlarda bir dereceye kadar etkili olabilir. Temelde iyi davranış için ödül, kötü davranış için ceza vardır. Çocuklarda daha çok kullanılır. Denetim bir başkasının elindedir. Kendi kendine denetim yoktur. Yanıt B'dir. 1 ve 2. 6. Kendini denetleme yöntemi aşağıdaki sorunlardan hangisini çözmede kullanılır? A. Kekeleme, B. Sigara içme, C. Oburluk, D. Fazla içki içme, E. Hepsi. Çözüm, kendini denetleme yöntemi başkasına ihtiyaç duymadan kendi kendini ödüllendirme temeli üzerine kurulmuştur ve kişinin kendini denetleyebilecek kekeleme, sigara, alkol kullanımı, oburluk ve bunun gibi sorunları çözmede kullanılır. Yanıt E'dir. Hepsi. 7. Aşağıdakilerden hangisi edimsel koşullanma yöntemlerindendir? A. Markayla ödüllendirme, B. Kendini denetleme, C. Biyolojik geri bildirim, D. İtici uyarıcılara koşullama, E. Hepsi. Çözüm, edimsel koşullanma yöntemleri 4 çeşittir. Bunlar markayla ödüllenme, kendini denetleme, biyo bildirim ve itici uyarıcılara koşullamadır. Yanıt E'dir. Hepsi. 8. Sigarayı bırakmak isteyen Mehmet Bey davranış terapisine başvurmuştur. Terapist Mehmet Bey'e X ilacını vermiş ve ilacı içtikten sonra bol miktarda sigara içmesini istemiştir. Terapistin söylediklerini uygulayan Mehmet Bey bir süre sonra şiddetli karın ağrısı ve kusma şikayetleri yaşamıştır. İlerleyen zamanda Mehmet Bey sigarayı gördüğünde de aynı şikayetleri yaşamaya başlamıştır ve bir süre sonra sigarayı bırakmayı başarmıştır. Yukarıda verilen örnekte aşağıdaki edimsel koşullanma yöntemlerinden hangisi kullanılmıştır? A. Biyo bildirim, B. Markayla ödüllenme, C. Kendini denetim, D. İtici uyarıcılara koşullama, E. Hiçbiri. Çözüm, verilen örnekte kötü bir alışkanlığı acı veren bir uyarıcıyla sonlandırma yöntemi olan itici uyarıcılara koşullama yöntemi kullanılmıştır. Çünkü Mehmet Bey hem ilacı hem de sigara içtikten sonra şiddetli karın ağrısı ve kusma şikayetleri yaşamış ve ilerleyen zamanda sigarayı görmek bile şikayet belirtileri göstermeye başlamış. Böylelikle bu alışkanlığından kurtulmuştur. Yanıt D'dir. İtici uyarıcılara koşullama. 9. Aşağıdakilerden hangisi davranışçı tedavinin özelliklerinden değildir? A. Kişilere nasıl hissetmeleri gerektiğini söyler. B. Planlı ve yol göstericidir. C. Kişinin kendi kendisine soru sormasına olanak tanır. D. Düşmenin temel gerçeklerini gerçek olay ve durumlara dayanır. E. Hedefi yanlış bilinen ve istenmeyen tepkileri isteyerek unutmayı sağlamaktır. Çözüm, davranışçı tedavi belli plan, program çerçevesinde bireyin kendisini değerlendirmesine olanak tanıyarak istenmeyen davranışları isteyerek unutturmayı sağlar. Ancak bu tedavi yöntemi kişiye nasıl hissetmesi gerektiğini söylemez. Çünkü davranışçı tedavide anahtar rol kişinin kendisine düşmektedir. Tedavi yol göstericidir. Yanıt A'dır. Kişilere nasıl hissetmeleri gerektiğini söyler. 10. Aşağıdakilerden hangisi davranışçı yaklaşımın ilkeleri arasında yer almaz? A. Sorunun anlaşılması, B. Sorunun tanımlanması, C. Sorunun bireyin günlük yaşantısının etkisini belirlemek, D. Tedavi planı oluşturmak, E. Sorunun belirlenmemesi durumunda standart tedavi uygulamak. Çözüm, davranışçı yaklaşımın ilkeleri sorunu tanıma ve anlama sorunun ne olduğu konusunda fikir birliği sağlama, sorunun kişi hayatına etkilerini saptama ve tedavi hedefleri belirleyerek plan oluşturmaktadır. Sorunun belirlenememesi durumunda standart tedavi uygulamak hem doğru değildir hem de bu ilkeler arasında yer almaz. Yanıt E'dir. Sorunun belirlenmemesi durumunda standart tedavi uygulamak. 11. Bir, sistematik duyarsızlaştırma. 2, itici koşullama, aversiyon. 3, üstüne gitme, exposure. 4, ters niyetlenme. 5, operant koşullama. Yukarıda verilenlerden hangileri edimsel koşullanma yöntemlerindendir? A. Hepsi, B. Hiçbiri, C. Yalnız 2, D. 2 ve 4, E. 1, 2 ve 3. Çözüm, soruda verilen numaralı ifadelerden yalnızca 2 İtici koşullama edimsel koşullanma yöntemidir. Diğer ifadeler davranış tedavisinin alt tedavi tipleridir. Yalnız yanıt C'dir. Yalnız 2. 12 anksiyeteli kişilerde daha çok kullanılabilecek bir yöntemdir. Önce gevşeme ve rahatlama yöntemleri kullanılır. Yaşlı hastanın tedirgin ve vazgeçmeye hazır davranışlarını engellemek amacıyla en az korku veren uyarandan başlayarak yavaş yavaş kaçınılan davranış ya da nesnelerle hasta karşı karşıya getirilir. Giderek kendine güvenen hasta baş etmeyi öğrendikçe değişik yollardan ödüllendirilir. Yukarıda özellikleri verilen davranış tedavisi yöntemi aşağıdakilerden hangisidir? A. Ters niyetlenme. B. Aversiyon. C. Sistematik duyarsızlaştırma. D. Kendini denetim. E. Operant koşullama. Çözüm, özellikleri verilen davranış tedavisi yöntemi sistematik duyarsızlaştırmadır. Sistematik duyarsızlaştırma, anksiyeteye neden olan durumu ortadan kaldırmak için gevşeme ve rahatlama tekniğidir. Yanıt C'dir. Sistematik duyarsızlaştırma. 13. Davranışçı tedavinin özellikleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A. Davranışçı tedavi kişilere nasıl hissetmeleri gerektiğini söylemez. B. Davranışçı tedavi planlı ve yol göstericidir. C. Terapistler danışanın sorunlarını çok iyi anlamak için çok soru sorar. D. Davranışçı tedavi düşünmenin temel gerçeklerine, gerçek olay ve durumlara dayanır. E. Danışmanlara hedeflerin ne olması gerektiğini söyler. Çözüm, davranışçı tedavi danışanlara hedeflerinin ne olması gerektiğini ya da neye katlanmaları gerektiğini söylemez. Yanıt E'dir. Danışmanlara hedeflerinin ne olması gerektiğini söyler. 14. Gerginlikten ileri gelen kronik baş ağrılarında kullanılır. Psikolog, baş boyun bölgelerine elektrotlar bağlayarak kasların kasılıp gevşemelerini inceler. Elektrot bağlanan bireye kaslarını gevşetmesini sağlayacak şeyler yapması söylenir. Bu teknikle herkes zamanla kaslarını gevşetmeyi öğrenir. Baş ağrısı, migren, hipertansiyon, sara nöbeti, kalp çarpıntısı tedavisinde etkilidir. Yukarıda sözü edilen davranış terapisi yöntemi aşağıdakilerden hangisidir? A. Kendini denetim. B. Biyo bildirim. C. Markayla ödüllendirme. D. İtici koşullama. E. Sistematik duyarsızlaştırma. Çözüm, özellikleri verilen davranış terapisi yöntemi biyo bildirimdir. Biyolojik geri bildirimde kişi kaslarını gevşetmeyi öğrenir. Yanıt B'dir. Biyo bildirim. 15. Bireyin davranış öyküsü ve davranış sonuçları değerlendirilir ve değiştirilir. İstenen davranış desteklenir, pekiştirilir. Olumsuz davranışlar durdurulmaya çalışılır. Yukarıda sözü edilen davranış tedavisi yöntemi aşağıdakilerden hangisidir? A. Operant koşullama. B. Kendini denetim. C. İtici koşullama. D. Sistematik duyarsızlaştırma. E. Ters niyetlenme. Çözüm, sözü edilen davranış tedavisi yöntemi operant koşullanmadır. İstenen davranış desteklenirken olumsuz davranış durdurulmaya çalışılır. Yanıt A'dır. Operant koşullama. 16. Davranışçı tedavisiyle ilgili aşağıda verilen özelliklerden hangisi yanlıştır? A. Düşünmenin temel gerçeklerine, gerçek olay ve durumlara dayanır. B. Davranışçı terapi planlı ve yol göstericidir. C. Terapistler danışanı bıktırmamak için çok soru sormazlar. D. Davranışçı tedavi duyguların yararlarını ve istenmeyen durumlarla karşılandığında sakin kalabilmeyi vurgular. E. Danışanlara hedeflerinin ne olması gerektiği ya da neye katlanmaları gerektiğini söylemez. Yanıt C'dir. Terapistler danışanı bıktırmamak için çok soru sormazlar. 17. Aşağıda verilenlerden hangisi üstüne gitme yöntemiyle ilgilidir? A. Anksiyeteli kişilerde daha çok kullanılır. B. Tırnak yeme, idrar kaçırma sorunlarında kullanılabilir. C. Kekemelik sorununu ortadan kaldırabilir. C. Kekemelik sorunu. D. Çekinilen durumla aşamalı olarak yüzleşmek temel ilkelidir. E. Hastaya önce gevşeme ve rahatlama öğretilir. Yanıt D'dir. Çekinilen durumla aşamalı olarak yüzleşmek temel ilkelidir. 18. Bir ay sonra sınavı olan Ayşe sınav kaygısı yaşamaktadır. Bu sınav kaygısı sebebiyle şiddetli baş ağrısı sorunu olan Ayşe psikoloğa gitmeye karar verir. Psikolog Ayşe'nin baş ve boyun bölgesine elektrotlar bağlar ve kas gevşeme, gerilme sıklıklarının en ince ayrıntısına kadar izler. Sınav stresi olan Ayşe'nin bağlandığı aletten düdük sesleri duyulmaktadır. Psikolog Ayşe'ye kendisini rahatlatacak şeyleri düşünmesini söyler ve düdük sesi bir süre sonra kesilir. Ayşe kaslarını kontrol etmeyi başarmış ve baş ağrısı geçmiştir. Psikoloğun uygulandığı edimse koşullanma yöntemi aşağıdakilerden hangisidir? A. Biyo bildirim. B. İtici uyarıcılara koşullanma. C. Kendini denetim. D. Markayla ödüllenme. E. Klasik koşullama. Yanıt A'dır. Biyo bildirim. 19. Bir anksiyete neden olan durumun görüntüsü canlandırılır ve derin kas gevşemesi sağlanır. 2. Yaşlının yalnızlık korkusunu etkili olarak kullanılabilir. 3. En az korku veren davranıştan başlanır ve yavaş yavaş kaçınılan davranışlarda hasta karşı karşıya getirilir. Yukarıda verilenlerden hangileri sistematik duyarsızlaşma için doğrudur? A. Yalnız 2, B. 1, 2 ve 3, C. 2 ve 3, D. 1 ve 3, E. Yalnız 1. Yanıt B. 1, 2 ve 3. 20. Davranışçı tedavi ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir? A. Davranışa yönelir. B. Genel kişilik sorunlarıyla ilgilenir. C. Duygu, düşünce ve davranışların günlük yaşantıya nasıl etkilediğini belirtmeye çalışır. D. Farmakolojik tedavi ile birlikte kullanıldığında olumlu sonuçlar verir. E. Bireyin hoşnutluk durumunu artırmaya çalışır. Yanıt B'dir. Genel kişilik sorunlarıyla ilgilenir. 21. Davranışçı tedavide hastalık yok, hasta vardır ilkesinin kullanılmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A. İnsanları hasta olarak görmemek. B. Hastalıkların hepsini iyileştiriyor olması. C. Bireyi tamir edilecek bir makine olarak görmesi. D. Her bireyin bireysel ve kültürel özellikleriyle gereksinimin farklı olması. E. Standart paket tedavi uygulaması. Yanıt D'dir. Her bireyin bireysel ve kültürel özellikleriyle gereksinimin farklı olması. 22. Aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlış bir ifadedir? A. Danışan ve tedavi uzmanı sorunu birlikte anlamaya çalışmalıdır. B. Davranışçı tedavi davranışa yönelir, genel kişilik sorunlarıyla ilgilenmez. C. Terapist tedavi planını tek başına yapmalıdır. D. Danışan terapi sırasındaki etkinlikleri klinik ortam dışında da yapmalıdır. E. Tedavi tamamlandıktan sonra izleme terapileri de yapılabilir. Yanıt C'dir. Terapist tedavi planı tek başına yapmalıdır. 23. Davranış tedavisi seanslarıyla ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? A. Sorunun nitelik ve şiddeti seans sayısını belirler. B. Tedavi tamamlandıktan sonra izleme seansları yapılabilir. C. 2 saatlik 10 ila 30 seans yapılırsa verimlilik artar. D. Genelde bir seans uygulanır. E. Birer saatlik 10 ila 15 seans yapılabilir. Planlanır ancak süre uzayabilir, kısalabilir. Yanıt C'dir. 2 saatlik 10 ila 30 seans yapılırsa verimlilik artar. 24. Bir davranış tedavisiyle ilgili ilk fikir Skinner tarafından ortaya atılmıştır. 2. Eisenach davranış tedavisinde kişilik bozuklukları alanı ile ilgilenmiştir. 3. Ironbeck'in kognitif tedavisiyle davranış tedavisi birleştirilmiştir. Davranış tedavisinin tarihsel gelişimiyle ilgili yukarıda verilen ifadelerden hangileri doğrudur? A. 1 ve 2, B. 1, 2, 3, C. 1 ve 3, D. Yalnız 3, E. Yalnız 1. Yanıt B'dir. 1, 2, 3. 25. Hoş olmayan bir uyaranın, istenmeyen bir davranışın ortaya çıkmasına neden olduğu durumlarda aşağıda verilen davranışçı tedavi tiplerden hangisi kullanılır? A. Sistematik duyarsızlaşma. B. Üstüne gitme. C. Ters niyetlenme. D. Operant koşullama. E. İtici koşullama. Yanıt E'dir. İtici koşullama. 4. ayrımın sonu, sayfa 43.